Ayrım 104 sayfa 321. Yarı sömürge ekonomisinden milli ekonomiye yöneliş. Milli Kurtuluş Mücadelesi Mustafa Kemal'e göre anti-emperyalist ve anti-kapitalist bir hareket olarak başladı. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun maksat ve meslek kısmında bu nitelik dile getirilmiştir. Fakat olaylar öyle gelişti ki Lozan'dan sonra 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yeni Türkiye'yi liberal bir temel üzerine yerleştirdi. 1923-1930 devresinin ekonomik hikayesi, yarı sömürge ekonomisinden milli ekonomiye yönelişin gerektirdiği dinamik icablarla, liberal bir nizam içinde gelişmenin çabaları arasındaki çelişmelerle geçer. 14. Hem son hem başlangıç. Mustafa Kemal'in Türk Milli Kurtuluş Hareketi'nin anti-emperyalist ve anti-kapitalist bir mücadele olarak başladığı görüşünü belirtmiştik. Bu gerçek, 1921'de onun Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun, yani anayasanın, maksat ve meslek kısmında şu suretle ifade edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, hayat ve istikbalini kurtarmayı yegane maksat ve gaye bildiği halkı, emperyalizm ve kapitalizm tahakkümünden ve zulmünden kurtararak, idare ve hakimiyetinin hakiki sahibi kılmakla gayesine vasıl olacağı kanaatindedir. Bu sözlerde eski Osmanlı yarı sömürge düzenine karşı açık bir isyanın, kayıtsız şartsız istiklal ve hakimiyet-i milliye prensibinin kesin ilanı vardır. Bunlarla beraber her türlü emperyalist ve kapitalist kayıt ve kontrollerden kurtulmuş bir milli ekonomi kurmak davasının esasları da bu formülde ifade edilmiştir. Hulasa bu formüle göre yarı sömürge ekonomisinden milli ekonomiye yöneliş, Milli Kurtuluş Hareketi'nin iktisadi hedefi ve vazifesidir. Lozan'dan sonra yeni devletin iktisadi siyasetinin örgüsü de elbette ki bu olacaktı. Nitekim Gazi'nin 17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi'ndeki nutkunda bu gaye belirtilmiştir. Ancak her ekonomik siyaset bir iktisadi zihniyet temeli üzerinde yaşar ve gelişir. Fakat aynı zamanda iktisadi siyaset bir rejim meselesidir. Hele yeni bir devlet kuruluşu bahis konusu olunca bu iktisadi zihniyet ve siyasetin bir anayasa temeli üzerinde yerleştirilmesi gerekir. Fakat Lozan'dan sonra 1923-1930 devresine baktığımız zaman yeni Türkiye'nin iktisadi gelişme çabalarında sonu verimsizlikle düğümlenen bazı çelişmeler görürüz. Bu çelişmeler Milli Kurtuluş Hareketi'nin daha yukarıda kaydettiğimiz anti-emperyalist ve anti-kapitalist karakterinin gerektirdiği iktisadi dinamizm ile 1924 Anayasası'nın liberal yapısından ve geç kalmış bir liberalizme bağlanan ümitlerden ileri gelir. Burada bu durumu ve oluşları biraz daha belirtebilmek için konuyu daha geriden, yani eski Türkiye'nin yarı sömürge yapısıyla onun ortaya attığı davalardan almalıyız. O davalar ki aslında Milli Kurtuluş Mücadelesi'nin de tarihi şartları ve zorunluluklarıdır. Çünkü Milli Kurtuluş Hareketi hem bir son hem bir başlangıçtır. Bu harekette bir taraftan eski yarı sömürge nizamı son nefesini verir, diğer taraftan gelişmemiş bir memleketin, çağdaş bir gelişmenin hızına ve temposuna cevap olarak kalkınma usul ve organlarını bulması, dünya nizamına uygun yani yeni bir milli ekonomi siyaseti kurması gerekir. Örneği olmayan böylesine bir milli siyaset ise tarihi bir başlangıç niteliği taşır. 1921 Anayasası'nın maksat ve meslek kısmında ifade edilen antikapitalist fakat siyaseten ve iktisaden müstakil milli ekonomi anlamı böyle bir nizamın müjdecisi olsa gerekti. Ama olaylar nasıl gelişti? Şimdi Lozan sonrasındaki durumu ve oluşları bu yönden kısaca inceleyelim.